Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kadir Suresinin 1 ila 5. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnâ وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي سلام هي سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esinliktir, selamdır o.
Thank you. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 22 Aban 1400, Hicri Kameri 7 Rebiyusani 1443 ve Miladi Takvimi 13 Kasım 2021 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, 100 yılda 100 gelişme, ayetlerin hikayesi, meyveler ve sebzelerle yakından tanışalım ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
Tahran Cuma namazı hatibi, Afganistan ve Irak meselelerinin İslam dünyası için öneme haiz olduğunu söyledi. Emir Abdullayan, iyi anlaşma yaptırımların etkili şekilde kaldırılmasına bağlıdır dedi. Moskova, İran aleyhindeki yaptırımların kaldırılmasını istedi. 50 bin Filistinli Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldı. Iraklılar seçim sonuçlarını Bağdat'ta protesto etti. Şimdi haberler.
Tahran Cuma namazı hatibi, Afganistan ve Irak meselelerinin İslam dünyasının için önemli taşıdığını belirtti. Hüccetül İslam Kazım Sıddık'ı Tahran Cuma namazı hutbelerinde İslam dünyasının iki önemli meselesi olan Irak ve Suriye gelişmelerine değinerek, emperyalistler İslam toplumunu karıştırmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar açıklamasında bulundu. Hüccetül İslam Kazım Sıddık'ı İslam'ı ilgilendiren bir diğer sorunun da Afganistan meselesi olduğunu belirtti ve şöyle konuştu. Amerika Afganistan'dan kaçtı ama komplosu bitmedi. Orada IŞİD var ve nifak yaratmayı gündeminin öncelikli konusu haline getirdi. Hüccetül İslam Kazım Sıddık'ı İslam Cumhuriyeti ve İran halkı Siyonistlere ve Amerika'ya karşı mücadelede bağımsız, güçlü bir Afganistan istiyor vurgusunda bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, iyi bir anlaşmanın yaptırımların etkili ve doğrulanabilir bir şekilde kaldırılmasına ve karşı tarafın tüm taahhütlerini yerine getirmeye bağlı olduğunu söyledi. Emir Abdullayan, Instagram sayfasına yaptığı açıklamada geçen hafta zarfında ve kapsamlı ortak eylem planı müzakere tarihinin belirlenmesi sonrasında Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya Dışişleri Bakanlarına açık bir şekilde İran'ın tutumunu açıkladığını belirtti. Emir Abdullayan 5 ülke Dışişleri Bakanı'na İran'ın sonuç eksenli müzakerelere girdiğini, iyi bir anlaşma istediğini ama bunun yaptırımların etkili ve doğrulanabilir şekilde kaldırmasına ve karşı tarafın taahhütlerine geri dönmesine bağlı olduğunu aktardığını ifade etti. Emir Abdullayan, bakanları yeni yaptırımlar gibi Amerika'nın illegal girişimlerini hatırlatarak Amerika tarafından nesnel garantiler sağlanmasını kaçınılmaz bir zaruret haline geldiğinin göz ardı edilemez olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı eski müzakerelerin çıkmazında kalmaya niyetleri olmadığını ifade ederek eğer karşı taraf ciddi ve olumlu Viyana'ya gelirse kısa sürede iyi bir anlaşmaya varmaya inanıyorum diye yazdı. Emir Abdullayan, İran'ın ülkelerle dengeli bir siyaset izlediğini, bunun karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar esasında olduğunu belirtti.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı birçok Avrupa ülkesinin başkentlerini ziyaretinin sonunda yaptığı açıklamada, yasa dışı yaptırımların etkin bir şekilde kaldırılması ve tekrarlanmamasını garanti etmenin önemini vurgulandı dedi. İRNA Ajansı'na göre Ali Bakri kendi dün gece attığı tweette, Fransa, Almanya, İngiltere ve İspanya'ya yaptığım seyahatler sırasında önümüzdeki görüşmelerde dahil olmak üzere ikili, bölgesel ve uluslararası konularda ciddi ve yapıcı görüşmelerde bulundum ve ayrıca birkaç medya kuruluşu da röportaj verdim dedi. Yasa dışı yaptırımların etkin bir şekilde kaldırılması ve tekrarlanmamasını garanti altına almanın önemi vurgulandığını belirten Ali Bakri Keni, 4 günlük bir diplomatik ziyarette Fransa, Almanya, İngiltere ve İspanya Dışişleri Bakanlıklarından çeşitli yetkililerle görüştü. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Keni, Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi Başkan Yardımcısı Enrico Mora ile de görüştü. Görüşme İran'ın İspanya Büyükelçiliğinde gerçekleşti. Bakri Keni ve Mora geçen hafta yaptıkları telefon görüşmesinde Viyana nükleer müzakerelerinin başlama zamanı konusunda anlaştılar. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı görüşmelerin amacını yasa dışı yaptırımların kaldırılması olarak değerlendirdi.
Fars Haber Ajansı'na göre Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi İran aleyhindeki iddialarını tekrarladı. Grossi, ajansın İran'ın nükleer programı ile ilgili bazı konuları görüşmek üzere yeni İran hükümetiyle hiçbir temasının olmadığını iddia etti ve bu konuyu şaşırtıcı olarak nitelendirdi. Grossi Eylül ayında İran'a gelmiş ve İran'ın nükleer tesislerinde bazı ekipmanlarına erişim için anlaşmalara varmış ve İran'ın yeni hükümetiyle ilişki kurmayı umut etmişti. Grossi'nin iddiaları İran'a yönelik yaptırımları kaldırmak için nükleer anlaşmada kalan ülkelerin 29 Kasım'da yeniden görüşme yapacakları tarih öncesinde gündeme geliyor. Bu arada İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Keni yaptırımların kaldırılmasını görüşmek üzere bu hafta Paris, Berlin, Londra ve Madrid'de bir dizi görüşmeler yaptı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan da Rusya, Çin, İngiltere, Almanya ve Fransa'daki mevkidaşlarıyla görüştü. Şimdiye kadar Amerika'nın nükleer anlaşmaya geri dönmesiyle ilgili Viyana'da diğer ülkelerin katılımıyla 6 tur müzakere gerçekleştirildi. İran ile 4+1 arasındaki bir sonraki müzakere turu 29 Kasım'da Viyana'da yapılacak.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın yaklaşan Viyana zirvesinde Tahran'a yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısında bulunduğunu duyurdu. RIA Novosti'ye göre Lavrov, Rusya ve Fransız Dışişleri ve Savunma Bakanlarının toplantısının sonunda dün Fransız basın mensuplarına yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmanın ihyası ile ilgili toplantıda 2015 anlaşmalarının tam olarak uygulanmasını ve İran'a yönelik yaptırımların da kaldırılmasını talep edeceğiz dedi. Lavrov açıkçası bu Amerika'nın nükleer anlaşmada yaptırımların kaldırılması da dahil olmak üzere yükümlülüklerini yerine getirmek için geri dönmesini içeriyor dedi. Rusya Dışişleri Bakanı, Fransa Dışişleri ve Savunma Bakanları ile nükleer anlaşma konusunda görüşmelere ilişkin olarak da bu toplantıda Fransız mevkitaşlarımızla nükleer anlaşmanın gelecekteki müzakereleri konusunu görüştük dedi. Rus ve Fransız Dışişleri ve Savunma Bakanları Cuma günü Paris'te başta nükleer anlaşma olmak üzere önemli bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştüler.
Amerika'nın Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi Linda Thomas Greenfield, İran'ın nükleer programı hakkındaki iddialarını tekrarladı. Amerikalı yetkili dün düzenlediği basın toplantısında Washington'un nükleer anlaşma olarak bilinen kapsamlı ortak eylem planından tek taraflı olarak çekilmesinden bahsetmeksizin Amerikan hükümetinin İran'ın nükleer faaliyetleri konusunda endişeli olduğunu iddia etti. Amerikalı yetkili ayrıca Amerika'nın Siyonist rejim İsrail'in Suriye topraklarından Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıma konusundaki tutumunda ise bir değişiklik olmadığını vurguladı. Amerikalı yetkili pazar günü başlayacağı 5 günlük Batı Asya seyahati öncesinde bu açıklamayı yaptı. Amerikalı yetkili bu ziyaretinde Filistin, Ürdün ve Siyonist yetkililerle görüşmeyi planlıyor. Bu ziyaret Biden liderliğindeki Amerikan hükümetinden bir yetkilinin ırkçı İsrail'de Başbakan Naftali Bennett'in göreve başlamasından bu yana işgal altındaki Filistin'e yaptığı ilk ziyaret olacak. 8 Mayıs 2018'de Amerika nükleer anlaşmadan kanun dışı bir şekilde çekilmiş ve önceki yaptırımları yanı sıra İran'a yeni yaptırımları da yürürlüğe koymuştur. İran nükleer anlaşma çerçevesinde bir yıl nükleer yükümlülüklerini yerine getirdi ancak nükleer anlaşmanın Avrupalı üye ülkeleri yükümlülüklerini yerine getirmediği için İran Mayıs 2019'dan itibaren nükleer yükümlülüklerinde 5 aşamalı bir azaltmaya gitti.
İran Yargısı İnsan Hakları Merkezi, Birleşmiş Milletler'in bir raportörünün İranlı sosyal aktivist Athena Daimi ile ilgili iddialarına ilişkin soruşturmasının sonuçlarını yayınladı. İran Yargısı İnsan Hakları Merkezi, Birleşmiş Milletler Özel Raportörünün İnsan Hakları Savunucuları konusundaki raportörü Mary Lalor'un Athena'nın ailesiyle iletişim kurmasının kalıcı olarak yasaklandığı iddiasına ilişkin bir tweetine cevap olarak özel raportörler güvenilir kaynaklara güvenmeli cümlesine yer verdi. İran Yargısı İnsan Hakları Merkezi konuyla ilgili şu cümleye yer verdi. Athena Daimi son 7 ayda ailesi ve avukatıyla 34 kez görüştü. Ayrıca ilgili yönetmeliklere göre ailesiyle iletişim kurmakta da sorun yaşamıyor. Birleşmiş Milletler raportörü Mary Lalover attığı tweette Athena Daimi'nin 2 aydan fazla bir süredir ailesiyle iletişim kurmasına izin verilmediğine dair endişe verici haberler duyuyorum. İranlı yetkilileri acil bir telefon görüşme düzenlemeye çağırıyorum iddiasından yer vermişti. Birleşmiş Milletler raportörünün bu iddiası İran'daki tüm mahkumların kurallar ve düzenlemelere uygun olarak aileleri ve avukatlarıyla temasa geçme ve onları ziyaret etme hakkına sahip olduğu bir dönemde yapılıyor.
İran Ticaret Odası Uluslararası İşler Başkan Yardımcısı, komşu ülkelerin hastaları sağlık turizmi çerçevesinde İran'a seyahat edebilirler dedi. Muhammed Rıza Kerbaşçı, özel sektörün yabancı turistlere sağlık turizmi hizmeti sunma kabiliyetini açıklarken, 5 yıllık bir sürede İran bu alanda çok iyi bir büyüme kaydetmeyi başardı dedi. İran'ın sağlık turizmindeki kapasitesine değinen İran Uluslararası Ticaret Odası Başkan Yardımcısı, Tacikistan, Afganistan, Umman, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Irak, İran'ın bu alanda başlıca hedef ülkeleri olup, bundan sonraki adımlarda olası diğer ülkelerin kapasitesini kullanarak var olacak dedi. Son yıllarda sağlık altyapısının gelişmesi sebebiyle komşu ülkelerden çok sayıda hasta tıbbi hizmet almak için İran'a gelmektedir.
Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC'in son aylık raporuna göre geçen Ekim ayında İran ağır petrolünün fiyatı yaklaşık %11 arttı. İSNA Ajansı'na göre İran ağır petrolünün Ekim ayında fiyatı varil başına $82.14'e ulaştı. Bu rakam geçen Eylül ayında $74.08'den işlem görmüştü. İran ağır petrolünün 2021'in başından bu yana ortalama fiyatı $68.17 oldu. OPEC'e göre Ekim ayında ham petrolün değeri Eylül ayına göre $8.23 veya %11.1 artarak varil başına $82.11'a ulaştı. OPEC'e göre piyasa temellerindeki ilave iyileşmeler ve yüksek baz fiyatlar nedeniyle petrol fiyatı art arda ikinci ayda da artış kaydetti. OPEC petrol sepetinin 2021'in başından bu yana ortalama değeri varil başına $86.33 olurken bu rakam 2020'nin aynı döneminde $40.55 kıyasla $27.77 veya %68.4 artış gösterdi.
Haber kaynakları Cuma günü Türk lirasının tarihindeki en düşük seviyesine düştüğünü bildirdi. Türk lirası dolar karşısında değer kaybetmeye devam ederken dolar kuru 10 liradan işlem gördü. Dolar TL kuru 9.99'a ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş oldu. Dolar dün saat 19.19'da 9.99'u gördü. Dolar TL kuru saat 21.37'de ise 10 lira oldu ve tarihi rekor kırdı. Doların seyrinde son dönemde Amerika'da beklentileri aşan ve 31 yılın en hızlı yükselişini kaydeden enflasyon etkili oldu. Türkiye özelinde Kasım ve Aralık ayı için sıkılaşan dış ödeme takvimi ve yaklaşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı fiyatlamalarda öne çıktı. Bu yıl gelişen piyasa para birimleri arasında en kötü performansı sergileyen lira son 5 yılda değerinin 3'te 2'sini kaybetti.
Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem duyurusuna göre Malatya'nın Kütürge ilçesinde yerel saate göre 12.19'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,93 kilometre derinliğindeki deprem sonrası AFAD gelişmeleri takip ediyoruz açıklamasını yaptı. Deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.
Terör rejimi İsrail basında dün akşam çıkan haberlere göre Türkiye'deki bir mahkeme yakın zamanda casusluk suçlamasıyla tutuklanan iki İsrail'in tutuklanmasını 20 gün uzattı. İbranice yayınlanan İsrail Home gazetesi Cuma günü İstanbul'daki bir mahkemenin geçtiğimiz günlerde Türk polisi tarafından gözaltına alınan İsrailli bir çiftin tutukluluk süresini 20 gün uzattığını yazdı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin fotoğrafını çektikleri gerekçesiyle iki İsrail vatandaşı gözaltına alınmıştı. Siyonist rejim İsrail Dışişleri Bakanlığı olayı kabul etmiş ve basına hükümetin konuyu ele aldığını bildirmişti. Geçen ay Türkiye Güvenlik Teşkilatları Türkiye'de kapsamlı faaliyetleri olan bir İsrail casus şebekesini çökerttiklerini duyurmuştu.
Dün on binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'da namaz kıldı. Terör rejimi İsrail ordusunun sıkı güvenlik önlemlerine rağmen 50 bin Filistinli Cuma namazını Mescid-i Aksa'nın avlusunda ve bahçesinde kıldı. Bu girişim İslami Kudüs ve Mescid-i Aksa İşleri Vakfı'nın çağrısı üzerine gerçekleşti. Kudüs şehrinin İslami Filistin kimliğinin ana sembolü olan Mescid-i Aksa, işgalci rejimin Kudüs'teki yıkıcı eylemlerini her zaman hedefi olmuştur. Öte yandan işgal güçleri ve Siyonist Yahudi yerleşimciler dün El Halil'in kuzeyindeki Beyt Ummer beldesinde meyveli onlarca badem ağacını söktü ve Karmi'i Tzur Yahudi yerleşkesi yakınlarındaki tarım arazilerini tahrip etti.
Irak kaynakları ülke halkının son parlamento seçimlerinin sonuçlarına karşı gösteriler yaptığını bildirdi. El Fırat News'a göre Irak halkı dün yaptığı protesto gösterisinde geçen cuma günü yapılan parlamento seçim sonuçlarını protesto gösterilerinde ölenlere yönelik işlenen cinayete kınarken cinayet faillerinin adalete teslim edilmesi çağrısında bulunan sloganlar attılar. Göstericiler ayrıca Yeşil Bölge önünde Irak Başbakanı Mustafa El-Kazım'a aleyhine de sloganlar attılar.
Haber kaynaklarının dün gece bildirdiğine göre Yemen ordu güçleri ve halk komiteleri El-Hudeyde eyaletinin güney ve doğusundaki bölgelerin kontrolünü ele geçirdi. El-Meyadin'e göre Yemen ordu güçleri ve halk komiteleri, Birleşik Arap Emirlikleri destekli güçlerin bu bölgelerden çekilmesinin ardından Beyt el-Fakih ve El-Tahita'daki geniş alanların kontrolünü ele geçirdi. Habere göre Suudi paralı askerleri El-Hudhe ve El-Muha şehirlerine onlarca kilometre geri çekildi. Bu arada Amerika Temsilciler Meclisi'nin demokrat bir üyesi Cuma günü Suudi Arabistan'a 650 milyon dolar değerinde havadan havaya füze satışını durdurma çağrısında bulunan bir yasa tasarısını açıkladı. İlhan Omar, Suudi Arabistan'ın Yemen Savaşı'ndaki rolü nedeniyle yasaklara ilişkin ortak karar olarak bilinen planı önerdiğini söyledi. Reuters'e göre bu planın Suudi Arabistan'a silah satışını önleme şansı azdır çünkü bu planın paralel versiyonunun Senato'da onaylanması ve ardından Cumhurbaşkanı'nın olası vetosunu aşması gerekiyor.
Ordunun geçtiğimiz ay idareye el koyduğu Sudan'da darbe karşıtı gruplarının 2 günlük sivil itaatsizlik ve grev kararı dün uygulanmaya başlandı. Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdülfettah el-Burhan önceki akşam yayınladığı kararnameyle daha önce feshettiği Egemenlik Konseyi'ni kendisinin başkanlığında yeniden kurduğunu açıklamıştı.
Ve Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken Cuma akşamı yaptığı açıklamada Katar'ın Afganistan'daki Amerika çıkarlarını koruyacağını söyledi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İran ile Ermenistan'ın yeni ekonomik adımları hakkında. Ermenistan Başbakanı'nın resmi açıklaması ile İran tırları ve kamyonlarının Ermenistan'dan geçmek için gereken koşullar hazırlanmıştır. Nikol Paşinyan, Perşembe günü bundan sonra İran kamyonları Azerbaycan Cumhuriyeti'ne gümrük ödemek yerine Goris Kapan yolu yerine Tatu Avani yolundan yararlanabileceklerdir açıklamasını bulundu. Paşinyan kabine oturumunda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin uyarılarına tepki olarak Erivan, Ermeni vatandaşların ve taşıtların alternatif yolu kullanmalarına karar vermiştir dedi. Paşinyan pratikte sarp bir yol sayılan Tatu Avani yolunun geçen hafta asfaltlanarak hazırlandığını belirterek kendinin geçen perşembe günü Kapan'a gidip dönmek için kullandığını belirtti. Ermenistan Başbakanı bu yolun işletilmesinin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ermenistan'a gelen yük kamyonları için oluşturduğu sorunlarını çözdüğü anlamına geldiğini ve İran kamyonlarının artık bu yeni yolu gümrüksüz kullanabileceğini vurguladı. Azerbaycan Cumhuriyeti ile yaşanan ihtilaf sonrası İran-Ermenistan ilişkilerinin incelenmesi, iki ülkenin ikili işbirliğine ek olarak ticari ve serbest bölgeler gibi bölgesel kapasiteden daha fazla yararlanmaları gerektiğini ve uluslararası transit geçişinin önemini de açıkça gösterdi. Bu bağlamda bazı ekonomistler yeni Goris-Kapan yolunun yapımının İran ile Ermenistan arasında serbest bölgelerin oluşturulması ve işletilmesinin, İran'ın Ermenistan'ın Siyunik eyaletinde ekonomik ve endüstriyel birimleri inşa etmesi, güvenlik işbirliğinin genişletilmesi ve son olarak Karadeniz ve Avrupa'ya uzanan Fars Körfezi koridorunun inşası için Rusya, Gürcistan ve Hindistan ile işbirliğinin 6 önemli ve öncelikli alanının İran ile Ermenistan arasındaki işbirliğini arttırmak için potansiyel fırsatlar olduğuna inanmaktadır.
Amerika ve Siyonist rejim İsrail tarafına yapılan sabotajlara rağmen İran'ın resmi uluslararası sınırların değişmezliği, sorunların müzakere yoluyla çözülmesi ve güvenliğin yerleştirilmesi ve yabancıların müdahalelerinin engellenmesi siyaseti İran ve Ermenistan arasındaki ekonomik işbirliklerin artması doğrusunda olmuştur. Buna rağmen uygun ticaret altyapısının olmaması, standart geçiş yollarının bulunmaması, enformasyon ve bilgilendirme eksikliği, Tahran ve Erivan arasında ticari ilişkilerin genişletilmesi yolundaki en önemli zorluklardır. İki ülke arasındaki işbirliğini genişlettirmek için iyi bir kapasite mevcut. İran ve Ermenistan yeni yolu kullanmakla iki ülkenin trafik sorununu çözebilir. Önceki rota dolambaçlı ve zordu. Yeni yol ise bu zorluklara sahip değil ve mesafe olarak da daha kısa. Bu yol hem İran ile Ermenistan arasında ikili ticarette etkili olabilecek hem de kuzey-güney koridorunu tamamlayacak ve ülkenin kuzeyindeki limanları Fars Körfezi'ndeki İran'ın güney limanlarına bağlayacak, Ermenistan üzerine ise İran'ı Avrupa ve Rusya'ya bağlayacaktır. Bu yol İran ve Ermenistan arasındaki ekonomik ilişkileri kolaylaştırırken Kuzey-Güney koridorunun kullanılması sürecinde çok önemli rol oynayacaktır. Ancak İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi hükümetinin dış siyasetinin komşu ülkelerle özellikle ekonomik alanda etkileşimleri genişletmek olduğu göz önüne alındığında bu siyasetin Ermenistan ile ilişkilerdeki tezahürünü önümüzdeki dönemde ele almak yerinde olacaktır. Sonuç olarak İran ve Ermenistan gibi komşu ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesi, karşılıklı ekonomik çıkarlar, barış ve güvenliğin tesisi ve güçlendirmesi için hizmet edebilir. Kafkasya'daki diğer ülkeleri de olumlu yönde etkileyebilir. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın daha önce İran ile ilişkilere özel önem verdiğini ifade ettiği göz önüne alındığında yeni bir transit yolun inşası iki ülkenin özellikle de ekonomik işbirlikleri arttırma alanında iradesinin pratik işaretlerinden biridir ve bölgenin kötülüklerini ve zafiyetini isteyen güçlere büyük bir hayır cevabıdır.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Seyit Hasan Nasrullah'ın Şehitler Günü konuşması hakkında. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şehitler Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada Suriye meselesini, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesini ve Suudi Arabistan'ın Lübnan'a yönelik politikalarını ele aldı. Batı Asya bölgesindeki en önemli ve son olaylardan biri Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan'ın Şam ziyareti ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmesidir. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'nın Şam ziyareti Abu Dhabi'nin son 10 yıldır Şam karşıtlığında önemli rol oynadığı ve terörist grupların destekçisi olduğu bir zamanda gerçekleşti. Bu süreçte güdülen amaç ise Suriye yönetimini devirmek, ülkede iktidara yeni yöneticiler getirmekti. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Nasrullah Perşembe akşamı yaptığı konuşmada, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'nın Suriye ziyaretinin, Suriye zaferinin Arap ülkeleri tarafından kabullenmesi ve kendilerine 100 milyarlarca dolara mal olan bir projenin başarısızlığının itirafı olduğunu söyledi. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, Perşembe akşamı yaptığı konuşmada, Siyonist rejimin tatbikatlarına ve bazı Arap ülkeleri ile korsan rejimi arasındaki ilişkilerin normalleşmesine de değindi. İsrail rejimi, Amerika, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte 10 Kasım'da ortak deniz tatbikatına başladı. Ekim ayı sonlarında da ırkçı rejim hava kuvvetleri, Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerden 1500 askerle ortak bir tatbikat düzenledi. Seyit Hasan Nasrullah bu tatbikatların düzenlenmesinin iki nedeni olduğuna inanıyor. Irkçı rejimin endişeleri ve Arap ülkeleriyle ilişkilerin normalleşme sürecini takip etmek.
Nasrullah bu hususta şöyle diyor, endişe günümüzdeki İsrail'in özelliği haline gelmiştir. Irkçı İsrail'in işgal altındaki Kuzey Filistin topraklarında defalarca yaptığı tatbikatlarda İsrail'in Lübnan'dan endişesini göstermekte. Bu nedenle her ay ve her sezon tatbikat düzenliyor. Bu tatbikat İsrail'in direnişin gücüne inandığını göstermekte. Direnişin nokta vuruşu yapan füzeleri konusunda endişeliler. İsrail Lübnan havalarından değil yaklaşan savaşta Kuzey Filistin'in bir kısmının elinden çıkmasından korkuyor. Diğer önemli konu ise İsrail rejiminin Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerle mükerrer tatbikatlar yaparak Arap ülkeleriyle ilişkileri genişletme tapusunu kırmakta normalleşme konusunu özellikle askeri aşamaya taşımaya çalışmasıdır. Nasrullah'a göre korsan rejim İsrail'in Arap ülkeleriyle askeri bağlarını güçlendirmek her şeyden önce Hizbullah'ın askeri gücüne inandığını gösteriyor ve Tel Aviv'e nefes aldırma girişimi sayılıyor. Bu hususta Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri şöyle konuştu. İşgal altındaki topraklarda Hizbullah'ın ve direnişin gücüne, sözlerine ve stratejik bilgeliğine inançları tamdır ve buna göre hareket etmektedirler. İsrail birkaç Arap ülkesiyle ilişkilerini normalleştirerek nefes almaya çalışıyor. Diğer bir konu ise Suudi Arabistan gibi ülkelerin de direniş karşı siyasetlerinde İsrail'le aynı çizgide olmaları ve Riyad ile Tel Aviv arasında bir tür işbirliğinin olmasıdır. Arabistan, Lübnan hükümetine baskı yapmakta ülke içindeki direnişi zayıflatmaya çalışarak Siyonist rejim İsrail'in çıkarlarına hizmet ediyor. Hizbullah Genel Sekreteri Arabistan'ın kriz yaratmak için bahane aradığını belirterek şöyle bir hatırlatmada bulundu. Suudi Arabistan'ın Lübnan direnişiyle sorunu var. Suudi Arabistan 2006'dan beri Hizbullah ile savaş halinde. 33 gün süren savaşta Suudi Arabistan İsrail'i kışkırttı. Suudi Arabistan Lübnan'daki müttefiklerini Amerika ve İsrail'e hizmet etmek için Hizbullah ile bir iç savaş başlatmaya çağırıyor. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 22 Haban 1400, Hicri Kameri 7 Rebiüsani 1443 ve Miladi 13 Kasım 2021 Cumartesi. Bugün Hicri Şemsi 22 Haban 1373'te eski Farsçanın önde gelen üstadı Doktor Mehrdat Bahar vefat etti. İranlı ünlü şair Melekü'ş-Şuara'nın oğlu olan Bahar, çocukken kültürel ve edebi bir ortamda yetişti. Mehrdat Bahar yüksek tahsilini Londra Üniversitesi'nde tamamladı. Doktor Mehrdat Bahar, İran'a geri dönmesinden sonra İran Kültür Kurumu Sanat ve Edebiyat Kültür Kurumu'nda çalışmaya başladı ve ayrıca üniversitelerde ders vermeye başladı. Doktor Bahar, İran'ın eski dilleri konusunda geniş araştırmalar yaptı. Bugün Hicri Şemsi 22 Haban 1291'de Meşruta döneminin önde gelen şahsiyetlerinden Ayetullah Şeyh Abdullah Mazenderani vefat etti. Hicri Şemsi 1219'da dünyaya gelen Ayetullah Şeyh Abdullah Mazenderani yıllar sonra Irak'a gitti ve Kerbela'da o dönemin önde gelen alimleri olan Şeyh Zeynul Abidin Mazenderani'den dersler aldı. Bugün Hicri Şemsi 22 Haban 1375'te İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni'nin değerli büyük kardeşi Mücahit Alim Ayetullah Seyyid Murtaza Pesendi'de vefat etti. Seyyid Murtaza babasının vefatından sonra annesiyle birlikte İmam Hümeyni'yi yetiştirmekle meşgul oldu. O dini dersleri aldıktan sonra Humeyn kentine gitti ve fıkıh, usul, kelam ve mantık gibi dini dersleri öğrendi. Seyyid Murtaza, Rıza Han'ın saltanatı döneminde Pehlevi rejimine karşı dik durması nedeniyle bir süre sürgün edildi. Bugün Hicri Kameri 7 Rebiüsani 1232'de Müslüman müfessir, edip ve fakih İbni Hac lakaplı Ebu'l-Feyz Hamdun bin Abdurrahman vefat etti. Hicri Kameri 1174'te Fas'ta dünyaya gelen Abdurrahman burada büyüdü. Edebiyat ve dini bilimleri kendi döneminin önde gelen alimleri nezdinde öğrendi ve hac ziyaretinde kendi zamanındaki önde gelen alimlerden Şeyh Murtaza Ensari gibi hocalar ile mülakat yaptı ve onların nezdinde çeşitli dini ilimleri öğrendi. 16 yıl önce bugün Hicri Kameri 7 Rebiüssani 1427'de fakih ve tarih araştırmacısı Nimetullah Salihi Necef Abadi vefat etti. Rahmetli İmam Hümeyni ve Allame Tabatabai'nin öğrencilerinden olan Nimetullah Salihi Necef Abadi, Kutsal Kum Dini İlimler Havzası hocalarından ve yazarlarından idi ve İmam Hümeyni'nin başlattığı hareketin taraftarıydı. Bu önde gelen alim İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra Kutsal Kum İlmiye Havzası'nda kaldı ve kendi geniş bilimsel faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürdü. ...18 yıl önce bugün Hicri Kameri 7 Rebiüssani 1425'te İran'ın batısındaki Azerbaycan'ın ünlü alimlerinden Ayetullah Seyyid Ebul Hasan Mevlana vefat etti. İlk okulunu bitirdikten sonra dini ilimlere yönelen Ayetullah Seyyid Ebul Hasan kendi döneminin önde gelen hocalarından dersler aldı. Bu önde gelen alim eğitimini tamamlamak için 19 yaşında Kutsal Kum kentine gitti. 14 yaşında havza alanında yoğun çabalarda bulunan Ayetullah Mevlana 80 yıllık bereketli ömründe geniş araştırmalarda bulunarak kendine has fikri ve talim ve terbiye yöntemleriyle dini ve marif alanlarında topluma çok değerli eserler sundu ki bu eserlerin muhtevası kendi dönemindeki şartları göz önünde bulundurarak toplumu aydınlatacak konuları içeriyordu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Bir önceki bölümde Muhammed Rıza Pehlevi'nin İran halkının kamuoyunu kendine çekmek ve iktidarının temellerini sağlamlaştırmak için Amerikan politikalları doğrultusunda ülkede görünürde bazı reformlar yapmayı amaçladığını gördük. Ancak İmam Hümeyni sözde beyaz devrimin perde arkasını aydınlattı ve birçok kişinin buna karşı çıkmasına da neden oldu.
Şahın ajanları İmam Hümeyni'nin ve din adamlarının mücadelelerinin merkezi olan Kum'daki Feyziye Medresesi'ndeki yaz törenine saldırarak çok sayıda alim ve insanı öldürüp yaraladı. Ancak İmam Hümeyni bu uyarıyı görmezden gelmekle kalmadı, Feyziye Medresesi'ndeki katliamın gerçeklerinden yararlanarak Pehlevi rejimini olabildiğince ifşa etmeye çalıştı.
Katliamdan 2 ay sonra Şiiler için özel bir önem taşıyan Muharrem ayı başladı. İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Sadık Yaren denen şehadetleri bu ayın 10. günü Aşura gününde gerçekleştiğinden onun adalet, zulümle mücadele ve özgürlük arayışı gibi asil ideallerini takip etmek ilham verici bir fırsat sundu. Hicri Şems'i 1342'de coşkulu ayın gelişi ve Muharrem destanı da insanlara şah rejimine karşı mücadeleyi sürdürmek ve yoğunlaştırmak için daha fazla motivasyon ve güç verdi. Pehlevi rejimi bunu hissetti ancak bu hareketin derinliğini hala anlayamadı.
Muharrem ayının başından itibaren güvenlik güçleri ve şah ajanları yaz tutan heyetlere ve konuşmacılara baskı yapıp şah ve Siyonist rejim ve ülkedeki durum hakkında konuşmalarına müsaade etmemeye çalıştı. Ancak İmam Hümeyni yaptığı açıklamada herkesten bu konularda cesurca konuşmalarını ve halkı bilgilendirmelerini istedi. Kutsal Kum şehrinde Şah'ın görünürdeki reformlarının ve onun ve hükümetinin diğer aykırı ve yasa dışı eylemlerinin yanı sıra İran'daki Amerika ve İsrail nüfuzunun gerçekliğini aydınlatmak için Muharrem fırsatından en iyi şekilde yararlandı.
Thank you. Bu ayın en önemli günü olan ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadet gününde Tahran'da on binlerce insan o zamanın kapalı ve boğucu havasında büyük ve coşkulu bir gösteri yaparak protestolarını da açıkça göstermiş oldu. Gösteriler ertesi gün daha yoğun ve daha büyük heyecanla tekrarlandı ve insanlar İmam Hümeyni'yi desteklerken Şah'ın zulmüne karşı sloganlar attılar.
Ancak İmam Hümeyni'nin ikametgahı olan Kum şehrinde daha önemli ve etkili olaylar yaşanıyordu. Şah rejiminin tehditlerine rağmen Aşura gününde İmam Hümeyni yas tutanlar arasında tarihi ve kader belirleyici bir konuşma yaptı. İmamın o günkü konuşmasının iki ana ekseni vardı. Biri Siyonist rejimin İran'daki etkisi ve müdahalesi, diğeri ise Muhammed Rıza Şah'ın sözde formalite demokratikleştirici politikalarını gün yüzüne çıkarmak.
İmam Hümeyni'nin rejimin Filistinlilerin ve Müslümanların düşmanı olarak görüldüğü göz önüne alındığında Şah hükümetinin İsrail ile ilişkisine ilişkin uyarısı onun kurnazlığını ve dirayetini göstermiş oldu. O sıralarda Siyonist rejim İran'la siyasi, ekonomik ve güvenlik ilişkilerini Araplara karşı geliştirmiş ve istihbarat görevlileri bile İran İstihbarat Güvenlik Teşkilatı ajanlarına en güncel casusluk ve işkence yöntemleri de üretmişlerdi.
Aşura günü yaptığı konuşmada İmam Hümeyni, İsrail'in İran'daki hedefleri hakkında şunları söyledi. İsrail bu ülkede bilim adamı olmasın istiyor. İsrail, Kur'an'ın bu ülkede olmasın istiyor. İsrail bu ülkede din alimlerini istemiyor. İsrail bu ülkede İslam'ın kurallarını istemiyor. Hükümetimiz ise İsrail'i takip ederek bize ihanet ediyor. İmam Hümeyni sözlerinin devamında kraldan İsrail'e eşlik etmekten sakınmasını istedi. Muhammed Rıza Pehlevi'nin din adamlarına yönelik iftiralarına cevap vererek, beyaz devrimi sorgulayarak baskı ve zulme karşı uyarılarda bulundu.
İmam Hümeyni diktatörlüğü nedeniyle İran'dan sınır dışı edilen Rıza Şah'ın özgürlüklere ve dine karşı olmasından dolayı sevilmediğini, sınır dışı edilirken halkın mutluluğuna değinerek Muhammed Rıza Şah'a hitaben "Beyefendi, size tavsiyem var. Bay Kral, ey Kral, tavsiyem bu işleri yapmayı bırakman. Beyefendi, seni kandırıyorlar. Bir gün senin gitmeni isterlerse herkesin şükretmesini istemem. Bu kadar milleti oyuna getirme, bu kadar ruhaniyete karşı çıkma" diye buyurdular.
İmam Hümeyni'nin bu açık ve net sözleriyle Şah rejiminin ona karşı sert önlemler alacağından şüphe yoktu. İki gün sonra 6 Haziran 1963 gece yarısı Savak güvenlik görevlileri imamın evine baskın düzenledi. Onu tutukladı ve hemen Tahran'daki bir hapishaneye taşıdı. Haber İran'da hızla yayıldı ve halkı kızdırdı. Sabahın erken saatlerinde ordu tarafından vurulan Kum halkı büyük ve coşkulu bir gösteride liderlerinin serbest bırakılmasını talep etti. Sonuçta imamın Tahran'da tutuklandığı haberi büyük ve kanlı bir ayaklanmaya yol açtı.
Halk Şah aleyhinde sloganlar atarak ve liderlerinin serbest bırakılmasını talep ederek sokaklara döküldü. Görünüşe göre bu tür gösterilere hazır olan Şah, şehre tanklar ve zırhlı personel taşıyıcıları konuşlandırmış ve birliklerine halkı şiddetli bir şekilde bastırma emrini vermişti. Sonuçta Şah rejimi gösterileri acımasız ateşlerle susturmaya çalıştı, insanları öldürdü. Şehit ve yaralıların büyük bir kısmı çevre köylerden yaya olarak ve bazen de kefenlerle "Ya ölüm, ya Hümeyni" diye bağırarak Tahran'a gidenler olmuştu. Ordu kamyonları çok sayıda şehidin ve hatta bazı yaralıların cesetlerini toplayarak toplu mezarlara gömdü. Bu nedenle bu büyük trajedide şehit sayısı belirtilmedi. Meşhed ve Şiraz gibi diğer bazı şehirlerde de kanlı gösteriler düzenlendi. Bu halk ayaklanmasının devam etmesinden korkan Pehlevi rejimi, Tahran'da aylarca süren sıkı yönetim ilan etti.
Hicri Şemsi 15 Hordad 1342, İran halkının despot ve bağımlı şah rejimiyle mücadelede bir dönüm noktasıydı. Bu nedenle İmam Hümeyni bu günü sonsuza dek yas günü ilan etti. Büyük şahsiyetler ve alimler halkın acımasızca baskı altına alınmasını ve tutuklanmalarını şiddetle kınadılar ve serbest bırakmalarını istediler. Öte yandan batılı hükümetler özellikle de Amerika şahı destekledi. Batı ve hatta Doğu komünist medyası katliama fazla ilgi göstermedi ve eski Sovyetler Birliği'nin tutumunu yansıtan Moskova Radyosu, halk hareketini gerici unsurların şahın toprak reformuna ve kadınların oy hakkına karşı bir eylemi olarak nitelendirdi.
Böyle bir ortamda kendisini bu korkunç cinayetin galibi olarak gören Şah, kamuoyunu aldatmak ve gerçekleri saptırmak, bu gösterilerin küçük bir grup insan tarafından birkaç gerici ve dış bağlantılı din adamı kışkırtmaları ile düzenlendiğini iddia etti. Tabii ki Pehlevi hükümeti kamuoyu, ulema ve mücadeleci isimlerin baskısı altında 2 ay sonra İmam Hümeyni'yi hapishaneden yakın gözetim altındaki bir eve taşımak zorunda kaldı. Onun yokluğunda ise Şah karşıtı faaliyetler devam etse de yoğunluğu biraz bile olsa azalmıştı.
Değerli dinleyiciler, 100 Yılda 100 Gelişme isimli dizi sohbetimizin 26. bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda parsude.com'u ziyaret edebileceğinizi, görüş desteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Muhterem dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 84. bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde İsra suresinin 53 ve 54. ayetlerinin sebebi nüzulünü ele alacağız.
Müslümanların sayısı arttıkça çıkarlarının tehlikede olduğunu gören Mekkeli müşrikler, Müslümanları kutsal İslam dininden uzaklaştırmak için onları taciz etmeye çalıştılar. Bu baskı o kadar büyüktü ki bir gün Habbab bin Arrad dedi ki, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın bizi kurtarması için dua edin. Allah Resulü ise acele etmeyin. Sizden önce sıcak demir tırmıklar ile eziyet ve işkence gören insanlar vardı. Destleriyle ikiye bölünen insanlar vardı. Ama bu sağlam iradeli insanlar tüm bu meşakkatler ve zulümlere rağmen dinlerinden dönmediler. Andolsun ki İslam öyle büyüyecektir ki Müslümanlar San'a'dan Hıdramut'a kadar gider ve Allah'tan başka kimseden korkmazlar. Serbestçe dolaşırlar.
Kureyş müşrikleri İslam'ın yayılmasına karşı garip bir şekilde telaşlanmışlardı. Bu hak yanlısı çağrıyı herhangi bir şekilde engellemeye veya susturmaya çalışsalar da ancak sonuç alamadılar ve çareyi Müslümanlar üzerindeki baskı ve işkenceyi yoğunlaştırmakta gördüler. Müslüman çocuklar, babaları tarafından ve Müslüman kardeşler, müşrik kardeşleri tarafından zulümler görmeye başladılar. Babalarının batıl ve hurafelere dayalı inançlarına sırt çeviren ve İslam'a katılan gerçeği arayan gençler hapse bile atıldı. Kimi durumlarda Müslüman olan çocuklar ebeveynleri tarafından bile ilgi görmüyor ve yemekleri bile verilmiyordu. Fakat mümin Müslümanlar gözleri dolmuş, gözleri morarmış ve dudakları kurumuş bir şekilde aç ve susuz Allah'a tapmaya devam ettiler.
İslam'ın çeşitli kabileler arasında yayılmasıyla birlikte başta Kureyş olmak üzere bu kabilelerin liderleri kabilelerindeki Müslümanlara en şiddetli işkencelere, hapislere, sürgünlere ve diğer cezalandırma biçimlerine tabi tuttular. Bu karardan sonra müşrikler kölelerin vücutlarına demir zırh giydirdiler ve derilerini yakmak için onları kızgın güneşte ateş püsküren çakılların üzerine yatırdılar. Bazılarının ellerini kollarına bağlayıp kumun üzerine bıraktılar.
Bilal bin Rabbah sahibi Ümeyye bin Halef tarafından günün ortasında yakıcı güneşte yere serilen ve göğsüne büyük taşlar konulan Hebeşistanlı bir köleydi. Ancak bu köle tüm zorluklara katlandı ve peyderpey Allah birdir diye haykırdı ve Allah'ı andı. Ammar'ın babası Yasir ise iki güçlü deveye bağlandı ve iki deve ters yönlerde hareket ettirildi. Yasir ise ikiye bölündü. Ammar'ın annesi Sümeyye de çok acı verici bir şekilde şehit düştü. Ancak pak imanlı Müslümanlar tüm işkencelere rağmen ölümü bile göze alıp yegane Allah'a tapmaktan vazgeçmediler.
Mekke'nin en bilinen müşriklerinden ve Allah Resulü'nün en büyük düşmanlarından Ebu Cehil sürekli kim Müslüman olmuş diye bakardı. Özellikle etken kesimden olmaları halinde yanlarına gidip onları azarlayan ve yeren sözler ederdi ve şöyle derdi. Sana iyi olan babalarının dinini mi bıraktın? Bil ki seni aptallık ve akılsızlıkla halk arasına tanıtacağız. Görüşünü ve oyunu hep hatalı sayıp halk arasındaki şeref ve makamını düşünürüz. Yeni Müslüman olan şahıs, tacir ve ticaret yapan biri ise şöyle dedi. İşlerin kesatlaşacak, varlığın da çok olacaktır.
İslam dünyasının en büyük tarihçilerinden biri olan İbni Hüşam, Urva bin Zübeyr'den naklen şöyle yazıyor. Resulullah'tan sonra Mekke'de Kur'an'ı ilk kez sesli olarak okuyan kişi Abdullah bin Mesud'tu. Bir gün Allah Resulü'nün sahabelerinden bir grup oturmuştu. İçlerinden biri şöyle dedi. Vallahi Kureyşliler henüz Kur'an'ı yüksek sesle işitmediler.
Şimdi hanginiz Kur'an'ı okumaya ve dinlettirmeye hazır? Abdullah bin Mesud dedi ki, ben hazırım. Şöyle dediler, size zarar vermelerinden korkuyoruz. Kureyş'in kendisine zarar veremeyeceği ve kendisine zulmedemeyeceği, ailesi ve kabilesi arkasının güçlü olduğu birini istiyoruz. Abdullah dedi ki, bırakın bu işi ben yaparım. Muhakkak Allah beni korur. Ertesi gün öğle vakti Kureyşliler meclislerinde toplandıklarında Abdullah oraya gitti ve yüksek sesle Rahman suresini okumaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Allamel Kur'an.
Kureyş Rahman suresi ayetlerini dinledi ve birlikte şöyle dediler. Bu cariye çocuğu ne diyor ki? Kimileri Muhammed'in getirdiği şeylerden okuyor dediler. Bunun üzerine kalkıp onu yanına gittiler ve İbni Mesud'un yüzüne yumruk atmaya başladılar. İbni Mesud yüzü kanlı yaralı bir şekilde sahabenin yanına gidince sahabeler ona şöyle dediler. İşte biz de bundan korkuyorduk. İbni Mesud dedi ki, Allah yolunda bunlar ne ki? Yarın tekrar onlara gitmemi ve aynı şeyi tekrar yapmamı ister misiniz? Herkes hayır dedi ve artık yeterli. Kureyşlilere duymak istemediklerini duyurdun diye onu övmeye başladı.
Bu durumda bir grup Müslüman, İslam peygamberinin izniyle Hebeşistan'a hicret ettiler. Bir grup da Mekke'de kalmış ve Mekke'nin ileri gelenlerinin destekleriyle zor ve yorucu koşullarda yaşamaya devam etmişti. Bu kesim tüm zulüm ve baskılara, ayrımcılıklar ve cefalara katlanıp, inançlarını ve dinlerini korumak adına büyük bir tolerans örneği sergilediler. Bazıları bir süre sonra peygamber nezdine giderek, müşriklerin dayanılmaz zulmünden şikayet ederek, savunma ve misillemede bulunmak için izin verilmesini istediler. Ancak bu koşullarda cihat için şartları hazır görmeyen Peygamber Efendimiz, sahabelerini temkinli olmaya çağırdı. Onlar da peygamberin izinden gittikleri için susmuşlardı. Ama müşriklerin zulmü azalmadığı gibi her geçen gün artarak devam etti. Müşrikler bu süreçte zulüm ve aşağılamaya devam ettiler ve yaşlılar, kadınları ve çocukları bile bu zulmün dışında tutmadılar. Bunun üzerine gururu en çok incinen Müslüman gençler Peygamberimizin yanına gittiler ve cihat ve mücadele için hazır olduklarını, mantıksız zalimlere karşı ayaklanmaya hazır olduklarını bildirdiler. Genç kesim ısrar ederek Allah Resulü'nden cihat izni istediler. Ancak Peygamber Efendimiz Müslümanların durumunun belirlenmesi için Allah-u Teala'nın kararını bekliyordu.
Bu sırada İsra suresinin 53 ve 54. ayetleri nazil oldu. Müslümanlara artık iradelerinden vazgeçmeleri ve etkili olabilecek en güzel sözleri söylemeleri talimatı verildi. Çünkü güzel ve ince dilin kılıcın keskinliğinden daha üstün olduğu herkesçe biliniyordu.
Bu ayetlerde Allahu Teala şöyle buyurmuştur.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul li ibadî yekûlullatî hiye ahsen. İnneşşeytâne yenzeğu beynehum. İnneşşeytâne kâne lil insâni aduven mubînâ. Rabbukum a'lemu bikum in yasha' yerhamkum au in yasha' yu'azzibkum ve ma arsalnaka aleyhim vekila.
Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Yoksa şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan insanların apaçık düşmanıdır. Sizi en iyi bilen Rabbinizdir. Dilerse size merhamet eder, dilerse sizi cezalandırır. Biz seni onlardan sorumlu bir vekil olarak göndermedik.
Muhterem dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 84. bölümünün sonuna geldik.
Sizden ayrılmadan önce parsley.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Meyve ve sebzelerle tanışalım.
Değerli dinleyiciler, bilindiği üzere 2021 yılı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından Uluslararası Meyve ve Sebzeler Yılı olarak belirtilmiştir.
Bu konuyu fırsat bilerek sizler için meyve ve sebzelerle yakından tanışalım başlığı altında hazırladığımız dizi programımızın bugünkü sohbetimizde kuş iğdesi hakkında söz edeceğiz.
Değerli dinleyiciler, programın başında da belirttiğimiz gibi bugün sizlerle bilimsel adı Elagunsan gastifolia olan iğdenin özellikleri ve yararları hakkında konuşacağız. Kurutulmuş halde kullanılan en faydalı meyvelerden biri olan iğde bitkisinin çeşitli kısımları ilaç, sağlık, gıda, parfüm ve ahşap gibi çeşitli endüstrilerde kullanılmaktadır. Kuş iğdesi fazla suya ihtiyaç duymayan ve kuraklığa dayanıklı bir bitkidir.
Kuş iğdesinin farklı çevrelerle uyum sağladığı için Kuzey Amerika, Doğu ve Batı Avrupa, Orta ve Kuzey Asya ve benzeri gibi dünyanın birçok yerinde yetiştirilebiliyor. Kuş iğdesi veya kısaca iğde, İran'ın dünya pazarlarında pek çok seveni olan ihraç ürünlerinden biri olduğu biliniyor. Bu ürün farklı ülkelere farklı kalitelerde ve farklı ambalajlarda ihraç ediliyor.
İde İran'ın Bozkır alanlarında ve Doğu Azerbaycan, Horasan, Gülistan ve Kürdistan illerine dağınık şekilde bulunuyor. Dünyada ise Hindistan İde üretiminde ilk sırada yer alırken, İran ikinci büyük iğde üreticisi ve Çin üçüncü sırada yer alıyor. Dünyanın bir sonraki en büyük iğde üreticileri Nijerya ve Amerika ve diğer ülkelerdir.
İde El Agnesia bitki familyasından ve El Agnesia Aralikaya grubuna aittir. Dünyada çoğunlukla Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın tropikal bazı bölgelerinde bulunan en az 90'dan fazla İde türü vardır. Bu besin yaprakları döken bir ağaçtan yetişir ve kırmızı bir zeytine benzer. Bu nedenle bazıları ona Rus zeytini veya yabani zeytin diyor. Farsça ve diğer birçok bölgede sencet olarak bilinir.
80 ila 100 yıllık ömrü olan iğde ağacının yüksekliği bazen 15 metreye kadar ulaşıyor. İğde ağacının yaprakları koyu yeşil ve gri renklidir ve tüysüz kadifemsi bir yüzeye sahiptir. İğde ağacının dalları genelde dikenlidir. Meyvesi zeytin şeklinde ve etlidir. Her biri tıbbi ve endüstriyel özelliklere sahip 3 parçadan oluşuyor. Turuncu renkli kabuğu, beyaz tüylü eti ve ahşap çekirdeği vardır.
İğde 5 ile 6 yıl sonra meyve verir ve birçok doğal afete karşı oldukça dayanıklıdır. Sel, şiddetli kuraklık, taş ve kum fırtınaları ve hatta tuzlu fırtınalardan zarar görmez. Dünyadaki 3 çeşit iğde ağacından İran'da 2 çeşidi yani Helagotus ve Hipofar bulunuyor. Tabii ki Helagotus ağacının dikensiz olması ve geniş yaprakları olduğu için diğer türlerine göre daha fazla rağbet görür.
İğdenin kabuğundan ilaç sanayinde kullanılan tetrahidroarmormetil adı verilen önemli bir kimyasal madde ve yapraklarından ise ilaç endüstrisinde kullanılan alkanoid elde edilir. Tabii ki hoş kokulu çiçeklerinden elde edilen esansiyel yağ da ilaç, kozmetik ve parfüm sanayisinde yaygın olarak yararlanılır.
İğde çeşitli vitamin ve proteinler, lif ve antioksidanlar ve mineraller içeren kuru bir meyvedir. Öyle ki her 100 gram iğdede 68 kilokalori enerji mevcuttur. Çiçekleri ise yüksek kaliteli bal üretimi için arıların en mükemmel besin kaynağıdır. İğdenin una benzeyen beyaz etinde 2 çeşit şeker bulunuyor, glikoz ve fruktoz. İğdenin içinde 17 çeşit amino asit ve çok değerli olan 7 çeşit doymuş ve doymamış yağ vardır.
İğde, tokoferol, karoten, C ve B1 vitamini, kalsiyum, magnezyum, potasyum, demir ve manganez gibi mineraller dahil olmak üzere çeşitli vitaminler açısından zengin bir kaynaktır. Yapılan araştırmalar, iğdenin farklı kısımlarının farklı ölçülerde mineraller içerdiğini göstermiştir. Kara ağacın kökleri, kök kabuğu, dalları, kabuğu ve yapraklara demir, kurşun, bakır, kadmiyum, çinko, krom, nikel ve kobalt gibi çeşitli maddeler içerir.
İğdede en bol bulunan mineral potasyumdur. Öyle ki 1 kilogram iğdede yaklaşık 8504 miligram potasyum bulunur. İkinci sırada sodyum iğdede en çok bulunan mineraldir ve miktarı da kilogram başına 1731 miligrama ulaşır. Ve üçüncüsü ise iğdenin en değerli minerallerinden biri olarak bilinen ve kilogramda 635 miligram olan fosfordur. Son farmakolojik çalışmalar iğdenin antiinflamatuar, antimikrobiyal, antioksidan ve çeşitli hastalıkları tedavi etmek için kullanılan diğer özellikler gibi birçok faydalı özelliğe sahip olduğunu göstermiştir.
İğde bileşiminde flavonoidler var. Bu madde bitkisel kimyevi bileşiklerinden biridir ve insan vücuduna tedavi edici bir role sahiptir. Zira vücudun iç iltihaplarını azaltır ve tedavi eder. Bilimsel çalışmalar iğde özünün kadınlarda dizdeki kireçlenme ağrı ve iltihabını iyileştirme ve azaltmada önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir.
Genel olarak bu meyvenin en önemli tıbbi kullanımı ağrı kesici etkisidir. Bu nedenle kemik yumuşaklığı ve kemik erimesi olan kişiler için oldukça faydalıdır. İran geleneksel tıp biliminde iğde, iltihaplı romatizmalı hastalarda ağrı kesici bir analjezik olarak bilinir. İğdenin kas ağrılarını yatıştırma özellikleri onu bazı kas ve kemik rahatsızlıkları için en iyi tedavilerden biri haline getirmiştir.
İğde bağışıklık sistemini güçlendiren ve soğuk algınlığı, grip, boğaz ağrısı, öksürük ve ateşin önlenmesi ve tedavisi için faydalı olan C vitamini bakımından zengindir. Karaağacın güçlü anti-inflamatuar özelliği güçlü ve doğal bir idrar söktürücü görevi görürken karaciğeri temizleyerek ve detoks etkisiyle hepatit ve karaciğer yağlanması gibi karaciğer hastalıklarının tedavisinde etkilidir. İğde böbrekleri temizleyerek ve detoks yaparak böbrek taşlarının tedavisine de yardımcı olur.
Yapılan çalışmalar iğde meyve özünün kolajen üretimine yardımcı olan büyük miktarda hidroksiprolin içerdiğini gösteriyor. Bu yüzden yaraların iyileşme sürecini hızlandırmada ve bölgedeki iltihaplanmayı ve ağrıyı azaltmada olağanüstü bir etkiye sahip olacaktır. Eski zamanlardan beri Avrupa ve Orta Asya'nın bazı bölgelerinde iğde, mide ve bağırsakların çeşitli hastalıkların tedavisi için kullanılmıştır.
İğdenin özü mide ülserlerini iyileştirir. Zira bu meyvenin yağındaki karotenoidler yatıştırıcı özelliklere sahiptir ve sindirim sistemindeki yaraları iyileştirir. İğde yiyeceklerin midede uzun süre kalmasını sağlayan, çözünür olan ve olmayan lifler içerir. Sonuç olarak midenin yiyecekleri yavaş sindirmek için daha fazla zamanı olur. Böylece tüketilen besinlerin çoğu vücut tarafından emilmek için daha fazla süreleri olur.
İğde meyvesi büzücüdür ve ishal sorununu çözmekte yararlı bir meyvedir. Çocuklarda ishali tedavi etmek için iğde yaprağının kaynatılmış suyunun tüketilmesi çok etkili bir yöntemdir. Öyle ki çocuk ishal tedavisinde kimyasal ilaçlara alternatiftir. Ancak aşırı tüketimi de kabızlığa neden olur. İğde çok fazla lif içerdiğinden tüketildiğinde iştah azalır ve aşırı yemeği önler. Bu yüzden kilo verme diyetleri ve zayıflamada etkilidir. İğde ayrıca sık idrara çıkmayı gidermek için tedavi özellikleri de sahiptir.
Genel olarak iğde birçok özelliğe sahip en faydalı tüketilen bitkilerden biridir. Bu değerli meyve hem geleneksel tıpta hem de ilaç endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde tıp ve eczacılık bilimleri bu yararlı meyveyi daha yeni ve yararlı ilaçlar üretmek için daha fazla kullanmaya çalışıyor. Zira kimyasal ilaçlara nazaran daha az yan etkilere sahiptir. Son yıllarda iğde birçok bilim insanının dikkatini çekmiştir. Öyle ki günümüzde iğde özünden birçok ilacın üretildiğine şahit oluyoruz. Birçok yararlı özelliğe sahip olan bu meyve eski çağlardan beri İranlılar tarafından tüketilmiş ve geleneksel bayramlarda ve özellikle Nevruz bayramında İranlıların kutlama sofralarında özel bir yere sahip olmuştur.
Değerli dinleyiciler, bugün sizlerle İde hakkında kısaca konuştuk.
Bu arada bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebilir. Görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Cıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Hamenei, istiğfarın ne demek olduğu, insan ruhunun yüceltilmesindeki rolünü açıklıyor. Bugünkü sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Tevbe etmenin erkanlarından biri istiğfardır. Yani Yüce Allah'tan bağışlama talep etmek. Bu büyük ilahi nimetlerden biridir. Yüce Allah tevbe kapısını kullarına açık bırakmıştır. Böylece onlar erdemlik yolunda ilerleyebilir ve günahlar onları ele geçirmesin. Zira günah insanları insani yüce zirvesinden yoksun bırakıyor. Günahlardan her biri insan ruhuna, insani sefaya, maneviyat ve ruhsal izzetine darbe vuruyor. Ve insan ruhunun berraklığını bozuyor ve onu bulanıklaştırıyor. Günah, insanda var olan maneviyat yönünü ve insanı bu maddi dünyada diğer canlılardan ayırma sebebinin berraklığını yok ediyor ve onu hayvanlara ve eşyaya yakınlaştırıyor. İşte günah böyle bir şeydir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Tahran Cuma namazı Hatibi Hüccetül İslam Sıddıkî, Afganistan ve Irak meselelerinin İslam dünyası için önem taşıdığını belirtti. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, iyi anlaşma yaptırımların etkili şekilde kaldırılmasına bağlı olduğunu belirtti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakri Keni, Avrupa seyahatimde yasa dışı yaptırımların etkin bir şekilde kaldırılması vurgulandı dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü İran'la ilgili iddialarını tekrarladı. Moskova, İran aleyhindeki yaptırımların kaldırılması gerektiğini söyledi. İran ağır petrolünün fiyatı %11 arttı. Türk lirası değerinde eşi görmemiş düşüş yaşandı. Dolar 9,99 TL'yi gördü. Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem yaşandı ve Türkiye iki Siyonist uyruklunun gözaltı süresini 20 gün uzattı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faksla yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.